Hayatın sesleri. Ve hoş geldiniz başkente diyoruz. İşte hayatın sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar hayatın seslerini. Sevgili Ali Serin yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi lütfen sizler de dahil olun programımıza. +0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin sizler ilk müziğini dinlerken bizler de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elinden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Gözlerinde güneşi buldum. Bir dertli rüzgardım estim. Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin. Sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizler Tarkan'ın yeni albümünden bu güzel parçasını dinlerken bizler de konuğumuzu stüdyomuza aldık bile. Psikolog Sayın Sakine Aykanat'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi duygularımızdan konuşacağız bugün. Duygularımızı doğru anlamlandırabiliyor muyuz diyeceğiz. Çünkü duygularımız hayatımızın patronu gerçekten. Olmazsa olmazımız. İnsan olmanın aslında yegane özelliği. Ancak düşüncelerimizin birer uzantısı olarak onları doğru anlamlandırabiliyor muyuz acaba? Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Aslında bu aynı tavuk mu yumurta, yumurta mı tavukla benzeşen bir evet. durum. Duygular mı düşüncelerimizi yaratıyor yoksa düşünceler mi duygularımızı yaratıyor? Aslında ikisi birbirini etkileyerek bir pekiştirici hı-hı. döngü oluşturuyor. İster evet. duygudan başlayalım, ister düşünceden başlayalım. Hı-hı. Ama sonuçta bu bir karakter ve yaşam biçimi haline geliyor. Onun için duygularımızdan da başlasa, düşüncelerimizden de başlasa, bu bizim hayatımızın gerçekten başlangıç noktası
evet.
oluyor.
Şimdi tabii olumsuz duygulara sahipsek düşüncelerimiz de olumsuz olarak etkileniyor
evet.
değil mi?
Aslında duyguları böyle anlamlandırmayı da doğru bulmuyorum.
Nasıl anlamlandıracağız
çünkü
peki?
Çünkü duygu duygudur. Olumsuzu ya da olumlusu yok aslında. Ona verdiğimiz anlamla biz olumsuz görüyoruz. Hmm. Oysa örneğin korku olumsuz bir duygu değil. Korku bizim hayatta kalmamızı sağlayan en temel duygulardan birisi. Hı hı. Çünkü bizi hayatta tutuyor.
Evet.
Olumsuz diyemeyiz ki buna.
Evet. Ama hep o korkularla yaşarsak onu öyle hayata
korku,
geçiriyoruz.
Korku aslında korku doğru bir şey ama korkunun bizde hissettirdiklerini biz yanlış olarak algılıyoruz. Olumsuz olarak algılıyoruz.
Hı hı.
Örneğin korkmak doğal bir duygu. Ama karşımızdaki insan ya benim korktuğumu anlarsa deyip orada bir his oluştuğunda orada bizde yarattığı o hisler düşüncelere dönüşen şeyler işte orada
sıkıntı başlıyor.
Evet.
Şimdi tabii duygu ve düşüncelerimiz arasında o zaman çok güçlü bir bağ var.
Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü hislerimiz düşüncelerimize yansıyor hemen.
Evet. Şimdi tabii o zaman olumlu sevgi dolu duygu ve düşüncelerden söz edelim. Çünkü olumlu ve sevgi dolu duygu ve düşünceler içerisinde olursak bu da öyle yansıyacak herhalde. Ama bunu nasıl başaracağız?
Öyle ama şimdi hep biz hani olumlu düşünelim olumlu olsun ya da hep hayatı olumlu. Hayır değil.
Olumsuz yanları da var
şöyle,
çünkü.
Biz aydınlığın gerçekten aydınlık olup olmadığını nereden anlıyoruz? Karanlığı bilmeseydik eğer aydınlığın muhteşemliğini hı hı. Evet. algılayabilir miydik? Her şey zıttıyla var aslında.
Hı hı.
Korku diyoruz. Karşıtı ne? Cesaret.
Evet.
Cesaret nedir? Korkulan şeyden korkmamaktır.
Hı hı.
Korkuyla yüzleşmektir. Aslında cesaret dediğimiz şeyi ne oluşturuyor? O istemediğimiz duygu dediğimiz şey korku oluşturuyor.
Hı hı.
Aslında onlar birbirlerinin kardeşi. Ama biz bir kardeşi üvey evlat gibi görür ve ona göre muamele edersek düşünsenize iki çocuğu olan bir ebeveyni düşünün.
Hı hı.
Bir çocuğuna üvey evlat muamelesi görüyor, gösteriyor. Diğerine de öz evlat muamelesi gösteriyor. O ailedeki çatışmaları düşünebiliyor musun? Sağlıklı
evet.
bir an.
Peki o dengeyi nasıl kuracağız peki?
Şunu,
o dengenin kurulması çok önemli.
Her duygunun bize hizmet ettiğini bileceğiz.
Hmm.
Dengede olduğunda. Ve ifade edebildiğimizde, korkmadan ifade edebildiğimizde zaten o gittiği için sıkıntı olmuyor. Duygular akışkandır. Hı hı. Her duygunun bir enerjisi vardır ve vücudumuzda akışkan haldedir. Duyguları ifade etmediğimizde, bastırdığımızda bloke olur ve o akışkanlığı bozulur. Aynı kasların kas özelliğini bozup da fibromiyajinin oluşması gibi bir şey bu aslında. Hı hı. Ağrı yapıyor ya ondan sonra. Evet. Duygu da aynı şekilde o akışkanlığı bozulduğu anda blokaj oluşturuyor ve orada işte ne deriz, yüreğime taş gibi oturdu.
Evet.
Aslında o kadar güzel ifade ediyoruz ki onun akışkanlığı gitti. Hı hı. Oysa onu ifade ettiğimizde ve güncellediğimizde, bugünkü anlamına getirdiğimizde o duygu akışkan olmaya başlıyor ve bize tekrar hizmet etmeye başlıyor.
Şimdi hani az önce korkulardan söz ederken, evet, şimdi korkularımız üstesinden gelemeyecek durumda olursa o zaman mı sıkıntı yaratıyor, yoksa onu da yine öyle anlamlandırmaya devam mı edeceğiz?
Şöyle aslında korkularımızı biz ifade etmedikçe ifade edilemeyen şey anlamını yitirmeye başlıyor ve başka anlamlar oluşturmaya başlıyor. Başka şeyler oluşmaya başlıyor. Şimdi
ne gibi örnek verebilir miyiz?
Şöyle söyleyeyim. Korku güzel, yani korku doğuştan bize gelen genetik bir şeydir. Her insanda korku doğuştan gelir.
Evet.
Neden? Çünkü hayatta kalma mekanizmamızdır korku. Evet.
Her insanın korkuları vardır, evet, ama üstesinden gelebilmek önemli.
Şimdi
midir
şöyle,
bu durumda?
Şöyle, örneğin biz çocuklara baktığımızda korkmadan bir şeylere giden çocukları tehlikeli diye adlandırırız. Neden? Çünkü kendini korumayı bilmez. Korku kendimizi korumayı öğretiyor.
Hı hı.
Ama öyle bir şey oluyor ki biz o şeyi, algıyı, o uyaranı farklı algıladığımız zaman, sanki ölümcül bir tehdit gibi algıladığımız zaman korku bu sefer farklı olmaya başlıyor.
O zaman kendimiz üzerinde kontrolümüz mü olmuyor? Kontrolü mü kaybediyoruz
şimdi
bu durumda?
Korku bizim kontrolümüzde olunca hiçbir sıkıntı yok, ama biz duygunun kontrolüne girdiğimiz zaman işte o zaman,
evet,
sıkıntı var. Her konuda böyle.
Evet.
Örneğin korkuda da böyle.
Mantıkta da böyle.
Mantıkta da, hazda da böyle. Hı-hı. Örneğin hazın peşinde koşmak gibi bir şey söz konusu mu?
Evet.
Ama haz iyi bir şeydir. Bizi değişime ve gelişime hazırlar. Ama sürekli haz peşinde koşmak,
hı-hı,
bu sefer bizi şehvete doğru yönlendirir.
Evet.
Hangi tür olursa olsun.
Kendimizi o zaman tamamen, tabii, ya da tamamen korkunun, tamamen hazın, tamamen, tabii, mutluluğun kollarına bırakmamamız gerekiyor galiba.
Onun eşiği aşmasına izin vermemek gerekiyor.
İşte o eşiği o aşmamasını da, nasıl sağlayacağız?
O da ifade etmekle mümkün.
Nasıl ifade
En önemli edeceğiz? Şeyi biz, ben ülkemiz için en önemli noktanın sabrı doğru anlamlandıramamak olduğunu düşünüyorum.
Hı hı.
Bizde sabır dişini sıkmak olarak algılandığı için duyguları ifade etmek de zayıflık olarak algılanıyor. Ha, dişini sık, aman şunu yap, aman bunu yap. O da duyguları ne yapıyor?
Bastırıyor.
Bastırıyor, bastırıyor, evet, bastırıyor. Bir balonun patlaması gibi belirli bir süre sonra artık bizim kontrolümüzden çıkıyor.
Hı hı.
Şöyle düşünün. Bir eşi düşünün, eşiyle ilgili bir sürü söylemesi gereken şeyler var. Ama o duyguları bastırmış, bastırmış, bastırmış, bastırmış.
Ama bir yerden patlayacak.
Ondan
o.
Sonra bir gün bir patlıyor, keskin sirke küpüne zarar.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. İşte o duygunun patlama anı. Küçük küçük patlamalarla biz ne yapıyoruz? Küçük çatışmalardan kaçıyoruz. Ama bu sefer hem bana, hem karşımdakine,
evet,
hem de ikimizin etrafındaki en yakın çevreye bile zarar verebilecek bir patlamayla uyanmış.
Peki başka neler etkiler acaba duygularımızı?
Duygularımızı her şey etkiliyor. O kadar değişken ki duygularla, hı-hı, hareket etmek zaten hayatı belirsizlikler bütünlüğünün içinde olmak aslında. Duyguları yönetebilmek, hayatı yönetmek.
Evet. Çünkü, peki öğrenebilir miyiz duygularımızı yönetmeyi?
Kesinlikle öğrenebiliriz.
Nasıl öğrenebiliriz? Nereden başlamamız gerekiyor?
Örneğin şöyle, duyguları yönetmenin ve bunu öğrenmenin en önemli şeylerinden birisi kişisel almamak.
Hı hı.
Örneğin sizin bir davranışınız bende diyelim ki bir duygu uyandırdı. Ben hemen kendi üzerime alıp bunu, ay benim hakkımda acaba şunu mu düşündü de bunu mu düşündü de şöyle mi oldu da
onun için de böyle söyledi.
Bunu yaptığımız zaman bu duygularla baş edemeyiz. Bunu kişisel alıyoruz. Oysa o insanın bu davranışı bende şu duyguyu yarattı. Gerçekten benimle mi ilgili yoksa kendisiyle mi ilgili? Orada benim size sormam gereken şey şu. Ya o gün şöyle davrandığında ben şunu hissettim.
Ama biz işte sıkıntı burada başlıyor. Bunu hiç yapmıyoruz galiba.
Yapmıyoruz
değil mi?
Çünkü kişisel alıyoruz.
Hı hı.
Sizin her yaptığınızı benim değerimle örtüştürüyorum.
Evet.
Temelde zaten duyguların temelinde kendimiz olduğumuz gibi kabul etmemek var.
Hı hı.
Kendisini olduğu gibi kabul eden kişi zaten bunu yönetmeyi daha kolay öğreniyor.
Evet.
Ama bunları yapa yapa yapa yapa öğreneceğiz. Öncelikle de çocukluktan başlayacağız. Çocuklarımıza bile anneye kızılmaz, babaya kızılmaz, anneye babaya böyle söylenmez. Örneğin öfkeyi erkeklere yakıştırırız ama kadına öfkelenmeyi yakıştıramayız.
Evet.
Böyle bir de cinsiyete yönelik
evet.
duygu akışımız var yani.
Evet.
Erkek
evet.
öfkelenebilir tabii ki ama kadın öfkelenebilir.
Erkekler ağlamaz mesela.
Ya da evet. erkekler ağlamaz. Niye, onlar insan değil mi?
Evet.
İşte erkekler ağlamasının altında da çok blokajlar oluşuyor.
Hı-hı.
Neden erkekler bu kadar öfkeli? Çünkü
evet.
duygularını doğru dürüst anlatamıyorlar ki. Anlattıklarında zayıf erkek olma korkuları. Bakın.
Evet.
Biraz önce söylediğim duygu aslında Hı-hı. sağlıklı. Ama hissettirdiği şey sağlıksız olduğu için onu ifade etmekten çekiniyor ve o blokaj büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor ve patlamalar oluyor.
Evet. Şimdi tabii o zaman duygularımıza odaklanmayı bileceğiz ve onu doğru ifade etmeyi bileceğiz.
Evet. Bir de duyguların geçici bir şey olduğunu da bilmemiz lazım.
Hı-hı.
Örneğin şimdi diyelim ki biz çok mutluyuz. Burada biz keyifli bir zaman dilimi geçiriyoruz
evet.
değil mi? Size ya da bana çok üzücü bir olay haberi gelse ya da ülkeyle ilgili bir haber gelse bizim keyfimiz ne olur? Anında kaçar.
Evet.
Arkasından aslında bunun olmadığını öğrendiğimizde tekrar bakın anlık.
Evet.
Biz 5 dakika içinde ya da 5 saniye içinde türlü türlü duyguların içine girebiliriz.
Hı hı.
Onun için harekete geçmeden önce bir duygumuzu dinginleştirmemiz gerekir. İnsan hı hı. ilişkilerinde önce bunu yapmamız lazım. Kızgın anımızda asla, öfkeliyken asla harekete geçmemek lazım. Şöyle bir dinginleşmek gerekiyor. Önce bir o otursun bir içimizde. Önce biz bir kendi duygumuzla hesaplaşalım. İçimizde bir yere oturtturalım, ondan sonra karşımızdakine konuşalım.
Hı hı.
Onun için duyguyu yönetmenin en önemli şeylerinden birisi sabırdır. Ama dişini sıkma olarak değil, dinginleşmek ve onu olduğu gibi orada tutmaktır. Örneğin akşamleyin bir olay yaşadıysak ve çok öfkelendiysek sabahı bekleyelim. İnanın sabah kalktığımızda onun çok daha farklı olduğunu göreceğiz. Çünkü
hı hı.
kendi iç hesaplaşmamızı yapmadan patlamalar yaptığımızda hem kendimiz hem karşımızdaki hem de en yakınımızdaki insanlar zarar görüyor.
Bu belki öfke ve korku için böyle duygularımızı daha iyi anlamlandırabilmek adına
hı hı.
Biraz daha sabır, biraz daha beklemek. Örneğin evet. işte akşamdan sabahı beklemek
evet.
gibi. Peki diğer duygularda örneğin mutlulukta, sevinçte bu böyle değil. O anı yaşamalıyız herhalde değil
yani,
mi?
Oralarda da birazcık dinginleşmekte yarar var.
Öyle mi? O neden gerekli?
Çünkü şöyle düşünün. Bir insanı tanıdınız, birdenbire çok kanınız kaynadı. sevginizi, ama o anlık, o da anlık. Yarın sabah kalktığınızda onun o düzeyde olduğunu nereden bileceksiniz? Onun için çok hızlı da adım atmayacağız, sadece durmayacağız da.
Evet.
Onun için nokta nokta gidersek çok daha iyi. Çünkü ben şunu gördüm. Bazı insanlar ilk tanıştıkları insanlarla ya da daha derinleşmesine izin vermeden yüzeyel ilişki ama çok hoş duygular yaşamış örneğin.
Hani çok samimi olup evet. Sonra da çok muhabbet tez ayrılık evet. Getirir.
İşte ondan evet. Sonra da pişman olduğu bir sürü şeyi paylaşmış. Hı-hı. İşte burada da dinginleşmek gerekiyor. Hı-hı. Her şeyin bir olgunlaşma süreci var.
Evet. Dolayısıyla üstesinden gelinemeyecek hiçbir şey yok aslında evet. Ama hepsinin bir yolu var
tabii
aslında.
Tabii ki bir ilişki. Örneğin bir birim derinleştiyse bir birim paylaşımı olsun. İki birim derinleştiyse iki birim paylaşımı olsun ki dengeli bir biçimde gitsin.
Evet.
Yoksa dediğiniz gibi ayrılıklar o kadar anlamsız oluyor ki. Halbuki o adım adım gittiğinde, derinleştirerek gittiğinde...
O zaman duygularımızı anlamlandırabilmek için duygularımızı hep kontrol etmeliyiz diyebilir miyiz bu durumda konuştuklarımız çerçevesinde?
Çok kontrol etmek de aynı diyet gibi.
Evet.
Her yediğine kontrol... Hayır değil. Örneğin yemeğe bakışımız... Evet, bu dünyanın gerçeği. Ben bu yemeğe ulaşabilirim ama bugün bunu tercih etmiyorum. Ben bugün bunu seçmiyorum.
Otokontrol.
Evet, iç disiplin dediğimiz evet. Şey. Aynı şekilde duyguda da. Evet, ben karşımdakine çok derin hisler besliyorum. Hı-hı. Ama bunun yeri burası değil. Bugün bunu birazcık dinginleştirmek, yarın bunu yaşamayacağım anlamına gelmez. Aynı o yemeğe yarın da ulaşabilirim ama... Bugün tercih etmiyorum. Bu saatte tercih etmiyorum.
Evet.
Bu çok özür dilerim. Bunu yaptığımız zaman o yokluk bilinci ortadan kalkıyor. Hı-hı. Ve yokluk bilinci ortadan kalktığında da istediğim an ulaşabilirim. Bize ne sağlıyor? Muhteşem bir özgürlük sağlıyor.
Evet. O özgürlükler içerisinde olumlu, sevgi dolu duygu ve düşünceler içerisinde olmaları dileğiyle diyelim dinleyicilerimize. Ve size de çok teşekkür
ben
edelim.
Teşekkür
bugün
ediyorum.
Bizlerle birlikte olduğunuz bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, psikolog Sayın Sakine Aykanat'la birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Thank you. Kalıp gidecek yaralı kalbin delisin. Ah küçücük gemi, dönmezsin bir daha geri, delisin. Ah deniz olayım, tuzumu rüzgarda savurayım, deliyim. Ah ne yelken ne yel, köpüklerde kaybolayım, deliyim. Kime sorsam dönüşüm yok, her gemi biraz deniz. Her yanım mavi, her yanım yel, her yanım tuz, deliyim.
Sevgili dinleyenlerimiz, 15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Buket Barlas Behter var. Başkent'ten selamlar, sevgiler sunuyoruz sevgili Buket Barlas Behter.
Merhabalar sizlere, evet.
Teşekkür ederiz. Evet, aktarmak istediğimiz iki konu var daha doğrusu. 35. Uluslararası Münih Film Festivali yarın başlıyor. Ne zaman sona erecek? Kaç ülke, kaç film gösterimi gerçekleşecek acaba?
Evet, Münih'te düzenlenmekte olan bu büyük film festivalinde sinema severleri yine çok yoğun bir program beklemekte. Açılış sizin de dediğiniz gibi yarın yapılacak ve 10 gün boyunca festival kapsamında 120 filmin Almanya premieri, 45 filmin ise dünya premieri gerçekleştirilecek. Bu yıl programda iki Türk filmi de yer almakta. Yaptığı filmler uluslararası festivallerde pek çok ödül almış olan ünlü yönetmenimiz Yeşim Ustaoğlu'nun 2016 yılı yapımı Tereddüt isimli filmi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl 53. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen, en iyi film ve en iyi kadın oyuncu dallarında ödüle layık görülmüştü. Tereddüt bu yıl Nisan ayında yapılan 36. Uluslararası İstanbul Altın Lale Film Festivali'nde de yine pek çok ödül aldı. Film birbirinden çok farklı iki genç kadının yaşamından kesitler sunmakta. Burada yapılacak film gösterimlerine yönetmen Yeşim Ustaoğlu da katılmakta. Böylelikle sinema severler ünlü yönetmene film gösterimleri sonrasında sorularını yöneltebilecekler. Film Münih'te 24 Haziran Cumartesi, 26 Haziran Pazartesi ve 1 Temmuz Cumartesi günü olmak üzere 3 kez gösterilecek. Bu yıl 35. Uluslararası Münih Film Festivali kapsamında gösterilecek ikinci Türk filmi ise ünlü senarist ve yönetmen Reha Erdem'in yine 2016 yılı yapımı Koca Dünya isimli filmi. Koca Dünya filmine geçtiğimiz yıl 73. Venedik Film Festivali Yeni Ufuklar bölümünde jüri özel ödül verilmişti. Film ayrıca yine geçtiğimiz yıl yapılan 23. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde de 4 ayrı dalda ödül aldı. Koca Dünya Kimsesizler Yurdu'nda yetişen Ali ile Zühal'in İstanbul'dan kaçarak doğaya sığınma çabalarını anlatmakta. Bu filmde 25, 26 ve 29 Haziran tarihlerinde izlenebilir. Bu önemli filmlerin biz Münih'te yaşayanların ayağına kadar gelmesi tabii ki bizler için kaçırılmaz bir fırsat. Hatta bizler için en güzel bayram hediyesi diyebiliriz.
Evet, sinema severler filmlere doyacaklar festival dolayısıyla, ne güzel. Hemen bir başka konuya geçelim isterseniz sevgili Buket Barlas Behter. Gençlerin trafik kazalarına sebep olabilecek riskli davranışlarını önleyebilmek amacıyla farklı bir yöntem uygulanıyor herhalde. Birazcık da bu yöntemden söz eder miyiz? Nasıl bir yöntem, ne kadar faydası olacak acaba?
Evet, Almanya genelinde 22 farklı klinikte, ki bunlara üniversite hastaneleri de dahil, gençlere yönelik olarak uygulanan Party isimli bu projede öğrenciler öğretmenleri eşliğinde bütün bir günü hastanede geçirmekteler. Öncelikle trafik kazalarının nedenleri ve trafik kazalarının önlenmesi için alınabilecek önlemler konusunda doktorlar tarafından bilgilendirilen öğrencilere konuyla ilgili kısa filmler de gösterilmekte. Daha sonra ise küçük gruplar halinde acil serviste bulunan hastalar ziyaret edilmekte. Hasta ziyaretlerinden sonra ise ilk yardım konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilen gençlere, ki bunlar 15-18 yaş grubu aralığındaki gençler, herhangi bir yaralanma anında alınabilecek ilk önlemler de uygulamalı olarak gösterilmekte gençlere.
Şimdi bunlar trafik kazalarında yaralanmış hastaları ziyaret ediyorlar değil
evet.
mi?
Evet.
Evet.
Evet. Proje kapsamında geçirdikleri ağır trafik kazalarından sonra hayatlarını tekerlekli sandalyede veya koltuk değnekleri ile sürdürmekte olan kişilere de yer verilmekte bu proje kapsamında. Bu kişiler gençlere kaza sonrası hayatlarını nasıl sürdürdüklerini, tıbbi imkanlar çok artmış olsa da ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını da anlatmaktalar. Yine proje kapsamında öğrencilere tüm günü tekerlekli sandalyede veya koltuk değnekleri ile geçirmeleri için imkan da tanınmakta. Böylelikle bu ve benzeri zorlukları birkaç saatliğine de olsa yaşamaları veya hissetmeleri amaçlanmakta. Adeta bir şok etme yöntemi diyebileceğimiz bu projede amaç gençlerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve kendilerine veya çevrelerine zarar verebilecek yanlış adımları atmalarını engelleyebilmek. Çünkü istatistiklere göre trafik kazalarında gençlerin rolü ne yazık ki çok yüksek. Bazen uyulması çok basit, çok temel kuralların ihmal edilmesi ağır yaralanmalara hatta ölümlere neden olabilmekte. En tipik örnek emniyet kemeri kullanımı olarak gösterebiliriz. Veya örneğin özellikle Almanya gibi bisiklet ile ulaşımın çok yaygın olduğu ülkelerde gençlerin bisiklete binerken başlarına bisiklet kaskı takmamaları ağır yaralanmalara hatta ölümlere neden olabilmekte. Yaşlarından dolayı deneyimlerinin az olması, yine yaşları nedeniyle fazla düşünmeden daha riskli adımlar atıyor olmaları, yüksek hız ve alkol tüketimi de önemli faktörler. Ayrıca son yıllarda özellikle cep telefonu kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalarda da artış kaydedilmekte. Bahsettiğim proje Almanya'da 2012 yılından beri uygulanmakta. Aslında uluslararası bir proje bu. İlk defa 25 yıl kadar önce Kanada'da başlatılan ve projenin baş harflerinin bir araya gelmesiyle Party adı verilen proje şu anda 5 ülkede 100'den fazla hastanede uygulanmakta. Yapılan uzun süreli araştırmalarda projeye katılan gençlerin kontrol grubundaki gençlere göre trafikte daha dikkatli davrandıkları ve böylelikle daha az trafik kazasına karıştıkları da tespit edilmiş. Tüm bu nedenlerden dolayı Almanya genelinde bu projeyle daha fazla sayıda öğrenciye ulaşılması hedeflenmekte. Kim bilir belki ülkemizde de bu tip projelerin hayata geçirilmesi, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi veya en azından kaza oranlarının azaltılabilmesi için önemli bir olabilir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz. Umarız önemli olur. Hatta azalması değil, tamamen yok olması dileğiyle diyelim. Ve çok teşekkür edelim bugün de bizlerle bu bilgileri paylaştığınız için. Sevgili Buket Barlas Vehter, yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Aşkına öyle düşman ki geri dön beni sev dön diyemem ki
seni unutmaya ömrüm yeter mi dön desem tersine dünya döner mi gururum aşkıma öyle düşman ki geri dön beni sev, dön diyemem ki.
kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminin mi var?
Benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminin mi var?
Aşkıma öyle düşman ki geri dön beni sev dön diyemem ki.
Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Vururum aşkıma öyle düşman ki geri dön beni sev dön diyemem ki.
Sihirli sözcükler.
Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz köşemizde. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, şimdi sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, özel günlere ait duygularımızı hep mısralara dökmüşüz.
Evet.
Dolayısıyla bayramlar da bizim özel günlerimizden. Hı hı. Bayramlar da mısralara dökülmüş tabii ki. Bayram için yazılmış güzel sözler, güzel şiirler var. Ama bir de bunun bir adı var galiba,
evet,
değil mi? Bayram için yazılmış şiirler.
Özellikle klasik Türk edebiyatında, divan edebiyatında daha bilinen ismiyle. Türkçesini söylersek, Türkçe'ye yakın olanını bayramiye dememiz lazım. Ama Arapça ıyt, bayram sözcüğünden yola çıkarak ıydiye diye söylemesi biraz zor olan. Özünde de...
İdiye de deniliyor mu?
Evet.
Evet.
Klasik Türk edebiyatında kaside'ye karşılık gelen aslında. Hı-hı. Kaside... bir övgü şiiri düzeni. Bayramı övmeye, bayramiye şiirlerinde daha çok bayramın niteliklerine, felsefesine de yer verilmekle birlikte dönemin işte sultanına, yöneticilerine bayram vesilesiyle bir övgü şiiri sunuluyor. Aşağı yukarı 30-40 beyitlik kasideler. En uzunlarından biri Nefi tarafından yazılmış 70 beyit. O biraz nasıl diyelim? Kendinden memnun şairlerimizdendir.
Evet.
Dolayısıyla Nefi'nin yazdığı şiirlerin övgü bölümleri normalden biraz fazla olduğu için onunki 70 beyitlik ama 30-40 beyitlik övgü şiirleri. Üç bölümden oluşuyorlar kasideler. Birinci bölümü, giriş bölümü birazcık daha bayramın şeklini tarif eden, bizim teşbih yani şekillendirilen bayramın halini, o dönemde bayram yerlerinin nasıl olduğunu, insanların ne yaptığını anlatan bölüm. İkinci bölüm metiye bölümü. Kasideyi kime yazıyorlarsa ona ithafen, hı hı, yazılıyor. Üçüncüsü de dua bölümü.
Evet.
Bu bayramiyelerin hangi dönemde yazıldığı önemli. Yani hani Kadir Gecesi'ne yakınsa ayrı bir üslup oluyor. Değilse hani daha öncesinde ya da daha sonrasındaysa, hemen bayram içerisinde kullanılacaksa, bayrama hazırlık aşamasındayken biraz formatları, düzenleri ayrı.
Evet.
Bayram içerisindeyse o biraz ayrı. Bizim şu anda yaşamayan bir halimiz. Dolayısıyla yabancılayabiliyoruz söylediklerini,
evet,
yaptıklarını.
Şimdi aslında tabii kime yazılmış, nasıl yazılmış onlardan yine söz edeceğiz ama bugün malum Kadir Gecesi. Hı hı. Kadir Gecesi ile ilgili yazılmış şeyler de var galiba, değil mi?
Kadir Gecesi tabii hem Ramazan için, Müslümanlar için özel bir anlamı, evet, olduğundan, Ramazan'ın içerisindeki tam gününün belirsizliğinden doğan, bugün biz artık belliymiş gibi zannedip, evet, bazı şeyleri daha belki tarihlendirebiliyoruz. Ancak o dönemde Ramazan'ın son 10 günü neredeyse böyle bir şüpheyle, hatta bu şüpheye, evet, değer verilen dizeler var. Şüpheli günler, hepsini Kadir Gecesi ciddiyetiyle, özeniyle geçiriyorlar. Leyl gece demek Arapçada. Dolayısıyla Leyl Kadir özel bir ifade, Kadir, hı hı, Gecesi. Ve nuruyla anılıyor. Bu Ramazaniye ve Bayramiyelerde özellikle Kadir Gecesi'ne anlam verirken sadece bizdeki Arapça bilgisine ihtiyaç var biraz. Kadir, kadere de gidiyor. Kıymet anlamındaki bir kadrini bilmek bizde, hı hı, de vardır ya, hala yaşar. Oradaki kadre de gittiği için kıymete de gidiyor. Dizelerde de böyle yer almış. Tabii ki belirlenebilen özelliklerinden hemen paylaşalım. Bir tanesi, öylesine bir gece ki o gece güneşin doğduğuna şahit olabilirsiniz diyorlar. Yani gün gibi tulu eder, uyanır. Ve o geceyi sabaha kadar uyanık geçirmeyi tavsiye ediyorlar şiirlerde de sık sık. Bilelim kadrini, gece kaim olalım demiş şair. Yani sabaha kadar savmı kaim, sabaha kadar uyanık olmak demek. Hı hı. Ve bu nura şahit olabilmek de uyanık olmakla hiç şüphesiz sağlanmıyor.
Evet.
Şöyle söylüyorlar. Allah'ın Kadir Gecesi değer verdiği, kullarına nasip edip gösterdiği bir nur var. Ve klasik Türk edebiyatında bu nur, Kadir Gecesi nasip olunan bu nur o kadar mecazen kullanılmış ki Kadir Gecesi'ni övmek üzere yazılan şiirlerin dışında sevgiliye yazılan gazellerde de geçer ve sevgilinin saçını, yüzünü ya da gülümsemesini görmek, Allah'ın bir lütfuna uğrayıp Kadir Gecesi bu nuru görmek gibidir şeklinde bir benzetmeye bile, evet, yol açmış. Nura boğulmak diye tercüme edebileceğimiz bir hali tarif ediyor. Şiirlerde Kadir Gecesi sıklıkla nura boğulduğumuz ve nurun içinde, gece nurun içinde yürüdüğümüz, hı hı, şekilde tanımlanmış. 1933'te yazılmış bir şiir var Rıza Tevfik Bey'in. Rıza Tevfik Bey gurbette kalanlardan.
Şimdi tam içimden onu geçiriyordum. Gurbette bayram, evet, diye. Şu anda yurt dışında bizi, evet, dinleyen dinleyicilerimiz için.
Şair gurbette çok ciddi bir, nasıl söyleyelim, aslında sızı hissetmiş. Hı hı. Ve bu sızı hem bayram hem Kadir Gecesi. Bulunduğu yer itibariyle de Cünye'de biraz uzaklık ve yokluk hissedilen, özlediği yerinde İstanbul ve özellikle Fatih Camii olduğunu düşünürseniz nasıl bir uhrevi hal, hı-hı, yaşandığı ortaya çıkabilir. Bir gece uyanıyor, biraz özetleyerek çünkü tamlamaları tam çevirmek mümkün olmayabilir, evet, ama Fatih Camii ve İstanbul hasretini şöyle söylüyor. Mübarek Kadir Gecesi'nin izzetindenmiş. Güzel İstanbul'un hatırda kalan yadı. Yani ben o kadar uzaktayım ki o nuru hissedebilmek için dua ediyorum ama İstanbul'un ve Fatih Camii'nin yadı, aklımda kalan hatırası, içimde kalan hatırasını bile, hani nuru geçtim, bana canlı hatırasını canlı hissetmek bile şu anda Kadir Gecesi'nin bir lütfu gibi geliyor. Ve bu gurbeti, özellikle bayrama dair gurbeti, uzakta yaşayanların sıklıkla bir nefes olsun, bir hani nur, herhalde vatan hasretiyle örtüşünce ve burada olamayınca, özellikle bayram için, bu bayram sevinci ve Kadir Gecesi'nin nuru için her ne kadar dua etsem de hatırasıyla teselli oldum, evet, diyerek dilendirmişler.
Yani bir bayram edebiyatımız oluşmuş. Bir çok, bayram edebiyatımız var aslında.
Çok güçlü çünkü bayramlar, bu özellikle İd dediğimiz, İd mübarek diye hatta Araplar birbirlerinin bayramını kutluyorlar ya. Bayramlaşma ve bayram sevinci, bayram kültürü. Bizde daha bireysel ve ailevi şu anda. Hı hı. Ama Osmanlı'da bu daha toplumsal, kitlesel bir şey. Yani biz de hissediyoruz belki kısmen. Örneğin işte dinleyicilerimizin çoğu sizin de zaman zaman dile getirdiğiniz artık yoldalar.
Evet.
Dönüyorlar bayramları, hatta denkleştirip iki bayramı burada geçirmeye çalışanlar olabiliyor. Şimdi bizde daha yine de ailevi bir süreç ama 17. yüzyıla kadar çok net takip edilebiliyor Osmanlı kültür araştırmalarında, işte minyatürlerde, klasik edebiyatta. Bizde şu anda olmayan bir toplumsal sosyal hareket aslında bayram.
Hı hı. Neler yapılırmış mesela?
Söyleyelim hemen. Hatta şairlerden biri Sabit ismiyle anılan, mahnesiyle anılan bir şairimiz diyor ki bu bayramlar da halk tarik yol demek. Biz şimdi onu tarikat diye kullanıyoruz çoğul evet. olarak. Şiirinde diyor ki bayramlarda halk tarik değiştirir, tarikat değiştirir ve Bayramiye tarikatine mensup olur. Hı-hı. Bayramiye tarikati de şu: bir süslenme hali, alışveriş coşkunluğu, kiler takibi. Mesela bayram öncesinde başlayıp bayrama hazırlıklı olmak adına kiler takibi, giyinip kuşanma ve hediyeleşme. Şimdi bizde hediyeleşme daha çok mesela ailenin küçük çocuklarına, torunlara, yeğenlere evet. diyelim. İşte bir küçük hediye, bir bayram harçlığı vermek gibi, ama o dönemde böyle tabir uygun olursa kitlesel bir hediyeleşme halinde. Örneğin işte dünürlerden başlayarak evlilik dolayısıyla akraba olunmuş hısım akraba. Hı-hı. Sadece akraba değil, hısımlar da dahil olmak üzere herkese hediyeler düşünülüyor.
Çünkü hediyeleşmek sünnettir
dinimizde. Evet, çok doğru. Evet. Ve bayramlaşmalar bir kalabalık halinde. Yani bizim sizin evinize gelmemiz, hı-hı. sizin iade-i ziyarette bulunmanız değil, aile büyüklerinin evlerinde çok kalabalık bayramlaşmalar gerçekleştirildiği için o hediyeleşme de bir hal yaşanan
evet.
Bayramiye tarikatının özelliklerinden biri olarak görmüş onu şair. İğit ber iğit diye bir tabir var mesela böyle kullanılan. O da bayram üstü bayram demek. Bayram üstü bayram şu: özellikle bayramlar yaz aylarına denk geldiğinde söylenen bir şey bu. Sebebi de şu: bayram yerleri, bayram panayırları, ifade doğru olursa, bayram yerleri kuruluyor. Ama tabii yağmur çamur kış aylarına denk gelirse biraz bir eksiği gediği oluyor. Eğer bayram yaz aylarına denk gelirse bayram üstü bayram yaşanıyor. Bizim sıklıkla algılamakta yine güçlük çektiğimiz şey Ramazan geceleri. Biz şu anda da biraz Ramazan'ı gece biraz daha yoğun yaşıyoruz, işte iftar, sahur vesaire, ama elektriğimizin olmasından kaynaklanan bir rahatlığımız var. Klasik Türk şiirinde de sıklıkla gündüz olduğunu sanırsın, güneşin doğduğunu sanırsın ama Süleymaniye minareleridir gibi benzetmelerle aslında o canlılığı veriyorlar. Bir de söylememiz gereken bir şey daha var. Şimdi bu bayramiyeler ve kasidelerin yazılma sebebi aslında şairlerin birazcık bir bugünkü ifadeyle söyleyeyim, bahşiş edinme ihtiyacı. Evet. Dolayısıyla buna göre övüyorlar. Şimdi bu metiye bölümü, yani girişteki bu bayram yerini ifade etme, işte panayırdır, meydandır, mesire yeridir, efendim yağma sofralarıdır vesaire, ki bizde yok şu anda. O da şu: padişahın yüce gönüllülüğüyle diyelim, halkın çok sık karşılaşamayacağı değişik yiyecekler halkın ihtiyacının çok fazlasıyla orta sofralara konuluyor ve oralardan halk istediği kadarını alıyor vesaire. Şimdi bunun üstüne metiye bölümüne gelince kasidenin, örneğin ben sizin şahsınıza yazıyorsam bunu, sizin şahıs özelliklerinizle bayramın özelliklerini birleştirerek sizi methetmeliyim. Bu da büyük bir ustalık. Örneğin yazılanlar arasında işte giyilen kıyafetler, asillerin, sarayın giydiği renkler üzerinden bayramı övmeler vesaire görülmüş. Ve sonunda da dua kısmı var. Belki ilk iki bölümü kaçırdık ama dua kısmı hala ülkemizde var. Bütün evet. bayramı kutlayanlar için var. Onun için de şunu söyleyebiliriz: Kadir gecesinin güneşi üzerinize bayramı bayram sevinci olarak doğsun diye bir dua var.
Evet, biz de öyle diyerek ona noktalayalım mı? Evet, çok teşekkür ediyoruz bugün de bu hafta içinde. Haftaya salı günü Sihirli Sözcükler köşemizde birlikte değiliz ama çarşamba günü birlikte olacağız. Evet. Gazi Üniversitesi'nden sevgili Gülün Karabağ'la birlikte ve yine o bayram sevincimizi, eski bayramları konuşmaya devam edeceğiz. Bugün için tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili Elif Berna Kutlu'ya da sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, teşekkür ediyoruz bugün de sizlere. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.